Mourinho'nun başarısı olduğunu düşünmüyorum. Okan Buruk çok başarılı. Fenerbahçe eğer Rangers maçının ikinci yarısında ortaya koyduğu futbolu lige yansıtabilse ligde hiçbir takım karşısında duramaz. Galatasaray tarihinde önemli bir yer edinerek gidecek Osimhen. Icardi döneminden sonra Osimhen dönemi başladı Galatasaray'da.
Ersin Düzen merhaba.
Cenk merhaba, iyi haftalar hem sana hem de aynı zamanda tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Kanalımıza gösterdikleri ilgiden dolayı yine programımıza yorum yapmalarını ve aynı zamanda kanalımıza da abone olmalarını da rica ediyoruz. Beğenirlerse yayınımızı da çok mutlu oluruz.
Fenerbahçe ile başlayalım. Rangers deplasmanından dönüp Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı. Maç fazlasıyla puan farkı 9'a çıktı.
Yeniden eski düzene döndük aslında bir nevi. Tabii Galatasaray zaten daha önceden avantajlıydı. Puan farkının 4'e inmesiyle birlikte bir anda Fenerbahçeli taraftarlar ciddi bir şekilde yükselişe geçmişlerdi duygu olarak. Şampiyonluğa daha fazla inanmışlardı. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi kendi takımlarının oyununun çok iyi olması. Diğer taraftan da Galatasaray'ın oyununun ciddi bir düşüş yaşamasıydı. Fakat geldiğimiz noktada puan farkı 9. Kalan Fenerbahçe'nin maç sayısı 10, yani 30 puan eder. Toplamda 92 puana ulaşma ihtimali var Fenerbahçe'nin. Tüm maçlarını kazanırsa. Galatasaray'ın 9 maçı kaldı. Yani ortada 27 puan var. Bu 27 puanın 21'ini aldığı takdirde Galatasaray şampiyon oluyor. Bu ne demek? Galatasaray 2 maçı kaybetse dahi şampiyon olabiliyor. Yani 9 maçın 7'sini kazansa Galatasaray şampiyon. Veyahut da 6'sını kazanıp 3'üyle berabere kalsa Galatasaray yine şampiyon. Bu kadar yol kısalmışken artık neredeyse son viraja girilmek üzereyken Galatasaray çok ciddi bir avantaja sahip. Zaten ben yıllardır aslında Galatasaray'ın önde olup başka bir takımın geriden gelip şampiyon olduğunu çok fazla hatırlamıyorum. Ama Galatasaray'ın geride olup rakiplerinin önde olduğu noktada Galatasaray'ın şampiyon olduğu birçok sezonu hatırlayabiliriz, sayabiliriz de. Bunun içinde Beşiktaş'ın olduğu yarışta var, Fenerbahçe'nin olduğu yarışta var. Galatasaray son düzlüğe girdiğinde bu işte hata yapmıyor. Galatasaray son düzlüğe girdiğinde nasıl şampiyon olunacağını, nasıl oynaması gerektiğini çok çok iyi biliyor. Buraları çok fazla tecrübe etti. Bu yüzden zaten istatistiklerde neredeyse 2 senede bir şampiyon olan bir Galatasaray var. Zaten geçen sezon, ondan önceki sezon şampiyon olmuş. Bu sezonda kazanırsa eğer üst üste 3. sezon şampiyonluğunu kutlayacak olan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Şimdi önce neden Galatasaray'la girdim? Çünkü yarışta çok ciddi bir avantajı yeniden eline geçirdiği için. Ama öbür tarafta bu avantajı veren kim? Fenerbahçe. Şimdi perşembeden almak lazım aslında meseleyi. Perşembe günü Rangers maçının ikinci yarısında Fenerbahçe bence bu sezonun en çarpıcı oyununu ortaya koydu. 50 bin taraftar önünde Glasgow'da Rangers'ı neredeyse sağdan sildi. İşi uzatmaya penaltılara götürmeden tur atlayabilirdi. Ne yaptı peki Mourinho? Baştan sona stratejisini penaltılara kadar ki süreç içerisinde muazzam uyguladı. 11'ini, stratejisini, maçı tutmasını, savunma güvenliğini, nasıl hücum edeceğini, daha sonra hangi oyuncuları dahil edeceğini, maçın ikinci yarısındaki stratejisini, her şeyi neredeyse kusursuza yakın uyguladı. Birçok pozisyona girdi, 2 tane attı, gol yemedi, daha fazlasını atabilirdi ve bir de bunların üzerine gerçekten rezil bir yönetim gösteren Norveçli bir hakem vardı. Sonrasında penaltılarla birlikte kupaya veda ettikten sonra o maçtan şimdi gelelim Kadıköy'e Samsunspor maçına. Mourinho 4 tane değişiklik yaptı. Bunu anlayabiliyorum. Çünkü hem duygu olarak hem fiziksel yorgunluk olarak problem yaşamış oyuncular olabilir. Bunu zaten aslında maçın bütününde de gördük. Fakat benim anlayamadığım nokta Kostić'in, Talisca'nın ve Tadić'in aynı anda oyundan çıkmasıydı. Fenerbahçe'nin Rangers karşısında özellikle ikinci yarıdaki o 72-73'te filan Tadić'in ve aynı zamanda Dzeko'nun girişiyle birlikte bambaşka bir oyun oynayan Fenerbahçe, Samsunspor maçında Talisca, Tadić ve Kostić. Bu 3 tane oyuncu Fenerbahçe'nin oyun gücünün yükselmesinde özellikle Kostić ve Tadić, Dzeko işbirliğiyle birlikte En-Nesyri'nin de attığı gollerle beraber başka bir seviyeye getirdi. Şimdi ben basın toplantısında olsaydım Jose Mourinho'yu şunu sorardım. Ya hocam acaba aklınızda ne tür bir plan vardı ki bu 3 oyuncuyu bir anda kenara aldınız? Stratejiniz neydi? Kimin üzerine kurulu bir organizasyon yapacaktı Fenerbahçe? Neyi düşündünüz? Eyvallah İrfan Can vardı oyunda. Onu oyuna attı. Ama İrfan Can'ın yaptığı da sadece ceza alan içerisine orta. Onun dışında bu hücum organizasyonunu kim üstlenecekti? Oradaki bu operasyonun, bu organizasyonun patronu kim olacaktı? Sahada sadece Dzeko vardı. Ama Dzeko ne zaman performansını bir oyun kurucu gibi, oyunun bir istasyonu gibi rahat bir şekilde yapabildi? Sahada Tadic varken yaptı, Kostic varken yaptı. Ceza alanı içerisine en iyi, en sağlıklı, en isabetli servisler kimin tarafından yapıldı? Kostic tarafından yapıldı. Tüm bunları göz önüne aldığımızda 73. dakikaya kadar Fenerbahçe'nin rakip kalede taraftarı heyecanlandıracak bir tane pozisyonu dahi olmadı. O pozisyonda bir serbest vuruş kullandı Samsunspor. Oğuz Aydın hızlı bir şekilde hemen rakip yarı alana gitti. Ortaya yaptı. Şimanski arka direkte bomboş kafayı vurdu. Direkten dışarıya gitti. 73 dakikayı özellikle de ilk yarısını daha böyle altı dolu dolu ve kalın çizgilerle belirtmek isterim. Çöpe atmış bir Fenerbahçe vardı. Resmen çöpe attı. Harcadı gitti dakikaları. Sonrasında 10 kişi kaldıktan sonraki baskı, o yoğunluk zaten işin doğalı. Fakat sen zaten 73 dakika boyunca rakibe karşı üstünlüğünü gösterememişsin. Rakibe karşı istediğin pozisyonları bulamamışsın. İyi bir şekilde stratejini uygulayamamışsın. Birinci sebep fiziksel yorgunluk. İkinci sebep Samsunspor'un takım savunmasını son derece başarılı bir şekilde yapması. Üçüncü sebep sonraki hamleleriyle beraber yine aynı şekilde Mourinho'nun maç planının iyi uygulamaması ve aynı zamanda maç içerisindeki hamlelerinde de resmen çuvallaması. Ben Fenerbahçe'nin Samsunspor'la olan beraberliğinde öne çıkardığım unsurları ancak bu şekilde sıralayabilirim. Taraftar sahadaki takımdan enerji almadığı takdirde zaten üzerine düşen görevi yapmakta zorlanır. Dün Kadıköy'de böyle bir atmosfer vardı. 10 kişi kaldı Samsunspor. Ancak öyle bir reaksiyon gösterebildi Fenerbahçe taraftarı. Sonraki süreçte geceliğin ben maçı tekrar izledim. Daha iyi analiz edebilmek açısından. Fenerbahçe taraftarı sadece ıslık çalıyor. Neden? Samsunsporlu oyuncular vakit geçiriyorlar. Samsunsporlu oyuncular sakatlanıyorlar. Bundan dolayı tepki göstermeleri için. Şampiyonluğa oynayan bir Fenerbahçe yoktu. Ama birazdan geleceğiz Mourinho'nun açıklamalarına. Mourinho kendi takımının oyununu bir kenara bırakıp ya Saint-Maximin'le uğraştı ya Samsunspor'la uğraştı. Hakemle ilgili ufak bir şey yoktu ki yoksa işin içerisine hakemi de koyacaktı.
O zaman hemen Jose Mourinho'nun açıklamalarına gelelim. En çarpıcı açıklamalarından bir tanesi de Fenerbahçe'ye başka, Galatasaray'a başka oynuyor bazı takımlar demişti.
Saçmalık yani. Altı boş, hiçbir inandırıcılığı olmayan, Fenerbahçe taraftarının dahi bunu kabul edebileceğini hiçbir şekilde zannetmiyorum. Mourinho dün keşke maçın analizini daha iyi yapsaydı. Taraftara neden 2 puan kaybettiğini daha iyi anlatabilseydi. Hamlelerinin neye göre yapıldığını daha iyi söyleyebilseydi. Bize en azından saha içerisindeki bir şeylerden bahsetseydi bugün Fenerbahçe'nin neyi yapmak istediğini, neyi yapamadığını daha iyi bir şekilde anlatabilirdik. Fenerbahçe maçta 1.99 yani 2 diyebiliriz aslında gol beklentisine ulaşmış. Bunun 1.44'ü Samsunspor 10 kişi kaldıktan sonra. Yani Mourinho ilk etapta zaten o 73-74 dakikalık bölümün ilk etapta açıklamasını yapması gerekirdi. Daha iyi anlatabilse neyi düşündüğünü ve sahada futbolcularının neyi uygulayamadığını daha iyi anlayabilseydik. Samsunspor Rams Park'a çıktı. Maçın ya 2 ya da 3. dakikasıydı. Galatasaray öne geçti. 1-0 mağlup durumdaki Samsunspor'un oyunu mu başkadır? Yoksa 0-0 devam eden bir maçtaki Samsunspor'un deplasmandaki oyunu mu başkadır? Doğal olarak sadece Samsunspor değil, bugün Kadıköy'de, Rams Park'ta, Tüpraş Stadyumunda şampiyonluğa oynayan bir takımın deplasmanına giden Anadolu takımı 0-0 gittiği sürece daha fazla direnç kazanır, daha fazla disiplinle oynamaya çalışır ve aynı zamanda daha iyi savunma yapmaya çalışır. Samsunspor zaten bu ligin üçüncüsü. Deplasmanda 14. maçını oynadı. 8. maçta gol yemedi kalesinde. Yani bunu zaten çok iyi uygulayabilen bir takım. Bunun Galatasaray'ı öyle, Fenerbahçe'ye böyle şeklinde değerlendirmesi saçmalık. Samsunspor'un Galatasaray deplasmanında 1-0 mağlup duruma düştükten sonraki süreçte ortaya koyduğu oyunla birlikte beraberliği yakaladı. Akabinde Galatasaray'a karşılaşmayı 3-2 kazandı. Kolay da bir maç olmadı. Galatasaray Hatay'a puan kaybetti. Hatay belki de her ne kadar son 4 haftanın 3'ünü kazansa da ligden düşecek takımlardan bir tanesi. Galatasaray Kasımpaşa'yı 2 maçta kaybetti. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı yendi. Galatasaray Eyüp'le berabere kaldı. Fenerbahçe de Eyüp'le berabere kaldı. Peki Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı ne yaptı? Mourinho önce bunu sorgulasın. Hani rakipleri örnek veriyor ya. Mourinho önce Galatasaray derbisinde ne yaptı bunu sorgulasın ki daha sonra Anadolu takımlarının Galatasaray'a karşı nasıl oynadığını anlatsın, yorumlasın ya da eleştirsin. 4 puan aldı Galatasaray Fenerbahçe'den ve bu 4 puan Galatasaray'ın şampiyonluk için en önemli anahtarı. Bugünkü puan farkının ve aynı zamanda bu kadar avantajlı bir şekilde yoluna devam etmesinin ana sebebi Galatasaray'ın Fenerbahçe'den aldığı 4 puan. Ben Mourinho'nun başarısı olduğunu düşünmüyorum. Sezonun bütününe baktığımızda. Okan Buruk çok başarılı. Bugün eğer Mourinho'nun yerine başka bir teknik adam olsaydı ki geçmiş 2 sezonda bunu gördük. Jesus ve İsmail Kartal örneğinde Galatasaray yine şampiyon, yine son virajı önde giriyordu. Bugünkü tabloya baktığımızda Okan Buruk'un Galatasaray'ı yine şampiyonluk yarışına önde giriyor, avantajlı giriyor. Bu İsmail Kartal'ı Jesus'u başarısız yapmadığı gibi Mourinho'yu da benim nezdimde başarısız yapmayacak. Ama Okan Buruk'u daha başarılı, daha iyi bir şekilde anlatmamızı sağlayacak. Ayrıca şunu da vurgulamak ve hatırlatmak lazım ki şimdi Jose Mourinho dünya futbolunun en başarılı teknik adamlarından birisi. Aynı zamanda bir şeyi çok iyi başaran teknik adamlardan da bir tanesi. Nedir o? Özellikle çok iyi savunma yapma, oyunu tırnak içerisinde söylüyorum çirkinleştirme, rakibin sinirlerini bozma, oyunu öldürme adına da nam salmış teknik adamlardan birisi. Çok iyi olduğu dönemlerin dışında aynı zamanda çok iyi uyguladığı stratejiler var. Bu zaten futbolun içerisinde var olan bir şeydir. Yani Manchester City, Real Madrid karşısında da yine aynı şekilde rakibi dağıtmaya çalışırken Ancelotti'nin Real Madrid'i 11 kişi ceza alanı içerisinde savunma yapıyordu. Ve Real Madrid gitti Manchester City'yi eledi geçen sezon. Şimdi Mourinho'nun kariyerinde kupa finali, Avrupa finali, lig yarışının içerisindeki büyük maçlara karşı, kendinden daha güçlü takımlara karşı, hatta yani otobüs park etti, tır park etti, onu yaptı, şunu yaptı şeklinde öne koyabileceğimiz birçok örnek var. Bunu Tottenham'dayken de yaptı, Manchester United'dayken de yaptı, Chelsea'deyken de yaptı. Ama tabii ki sürekli olarak böyle her maçta aynı şeyi uygulamadı. Samsunspor'un oyunun içerisinde eleştirdiği nokta zaten Mourinho'nun bu işi alasını yaptığını birçok kez gördük. Samsunspor lig üçüncüsü. Bir hedefi var. Bu takımların puan kaybettiği noktada Göztepe'nin Eyüpspor'la berabere kaldığı haftada Samsunspor'un Kadıköy'den bir puanla ayrılması zaten bir başarı. Hedefine ulaşmış durumda. Galatasaray puan farkını azalmasına izin vermedi derbide. Amacına zaten ulaştı. Yani rakipleri zaten istediklerini elde etmiş sana karşı. Ama sen istediğini elde edebilmek için ne yaptın? İstatistiği anlatıyorsun. Ya istatistiklere bakarak bir şeyleri yorumlamak %100 doğru değil ki. Kısmen karşılığı var. Pas sayısına bakarsın, topa sahip olmaya bakarsın, gol beklentisine bakarsın, şuta bakarsın. Evet Fenerbahçe 55 kere ceza alanı içerisinde topla buluşmuş. Evet Fenerbahçe 44 kere orta yapmış. Evet Fenerbahçe daha fazla şut çekmiş, 20'den fazla şut çekmiş. Evet Fenerbahçe'nin gol beklentisi şu olmuş, bu olmuş. Ama bunların hepsi Fenerbahçe'nin uzatmalarla beraber neredeyse 100 dakikaya yakın oyununu anlatmaya yeterli değil ki. Maçın özeti o değil çünkü. Bunların çoğu zaten 75'ten sonraki süreç. Yani Samsunspor'un 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu bir güç. Ceko'nun kafası var, Enes'in kafası var, Şimanski'nin kafası var. Benzer şekilde yapılan organizasyonlarla pozisyon bulan bir Fenerbahçe. Ama o bağlantıyı sağlayacak sahada ne Tadiç var, ne Talişka var, ne o ortalığının daha iyi, daha isabetli olabilmesi için Kostić var. Bunların olmadığı noktada sen kurtarıcı diye Mert Hakan'ı alıyorsun oyuna. Penaltıyı attırdın Glasgow'da. Son penaltı. En can alıcı penaltıdır. Normalde böylesine seri penaltılarda Mert Hakan'ı gördük. Kadıköy'de Mert Hakan oyuna girdi. Mert Hakan'ı yine gördük. Ne oldu bak şimdi Fenerbahçe'deki taraftarlar sosyal medyada maç sonunda önce Mert Hakan'ı eleştiriyorlar. Aslında bu maçın kabahati Mert Hakan'a mı yıkılmalı? Hayır değil tabii ki. Sorumlusu Mert Hakan mı? Hayır değil tabii ki. Şimdi Mourinho ile ilgili vurgulamak istediğim bir başka nokta da var. Geldiği günden bu yana sürekli hep Galatasaray ile ilgili, Okan Buruk ile ilgili, Türk hakemleri ile ilgili, onunla bununla ilgili saha dışı unsurlardan çok fazla bahsetti. Yani sahanın içerisine odaklanmamızdan çok Mourinho'nun saha dışıyla ilgili yaptığı açıklamaları konuştuk, yorumladık. Sadece biz yapmadık. Yani genel kamuoyunda ön planda olan hep bu oldu. Benim gönlüm isterdi ki en azından Mourinho Türkiye'ye gelirken, hep bunu hayal etmiştim, İnsanların, yorumcuların, taraftarların daha fazla saha içini konuşabileceği bir dönem başlangıcı. İnsanlar Mourinho'nun taktiğini, insanlar Mourinho'nun stratejisini, yaptığı hamleleri, maçın dokunuşlarıyla beraber hikayesini çok daha fazla konuşur diye hayal etmiştim. Ama maalesef bu hayalim gerçek olmadı. En azından kısmen karşıladığı bölümler oldu ama bütüne baktığımızda bunun karşılığını alabildiğimizi zannetmiyorum. Ve hatta bir başka üzüldüğüm nokta, Fenerbahçe Avrupa'da oynadığı maçlarda dahi sağ içinden çok sağ dışıyla konuşuldu. Bunun da en önemli sebebi Jose Mourinho oldu. Son Rangers maçları. Bak, maç öncesinde, ilk maçta da, yine aynı şekilde rövanş maçında da. Hangi demeçler ön plana çıktı? İnsanlar neyi konuştu? İngiltere'de Sky'a vermiş olduğu röportajı konuştu. Peki Rangers'ın oyun gücünü, Mourinho'nun Rangers'a karşı stratejisini, Türkiye Ligi'ndeki saha içerisindeki oyunu, onu mu değerlendirdi? Hayır. Neyi konuştu? Mourinho Galatasaray ile ilgili söylediklerini ve oraya yönelik eleştirilerini, Türk futbolu ile ilgili özellikle sağ dışı unsurları. Ya burasından bakıldığında şimdi bir şeyleri başarırsanız bunun bir karşılığı var. Ama yarın öbür gün Mourinho buradan ayrıldığında öyle tahmin ediyorum ki şunu söyleyecek: Ali Koç benim çok iyi bir arkadaşım ve çok iyi bir arkadaşım olmakla beraber de aile dostum. Bundan sonraki hayatımın geri kalan kısmında da öyle olmaya devam edecek. Acun Ilıcalı'dan bahsedecektir. Çünkü sürekli çok yakın bir ilişkisi var. Hep iletişimde. Başka yöneticileri falan da söyleyecektir. Taraftarla ilgili bir şeyler söyleyecektir. Ama iş saha içine geldiğinde maalesef yine Mourinho'nun ağzından çok fazla bir şey alamayacağız. Bakın, birçok kesim Fenerbahçe'de şuna inanıyor: bu kadro belki tarihin en iyi kadrosu olmayabilir. Tamamen subjektif bir yorumdur. Yani sana göre en iyisidir, başkasına göre örnekler çıkartabilir. 88-89 sezonunu koyabilir, Zico dönemini koyabilir, Daum dönemini koyabilir. Başka dönemlerdeki kadrolar koyulabilir yani. Ama bir gerçek var ki bu kadro en alternatifli kadro. Belki birinci, belki ikinci. Yani hemen her mevkiyle ilgili olarak özellikle devre arası transferleri, sezon başı transferleri. Yani Mourinho istemezken transfer yapıldı. Mourinho 1 isterken 2 tane yapıldı. 3 istedi, 5 tane yapıldı. Yönetim, Ali Koç aslında üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Ve bu kadar yerine getirmiş, aslında kusursuza yakın bir idare biçimine karşılık Mourinho'nun yaptığı bir sınırda kaldı. Uçan kaçan bir Fenerbahçe görmedik. Zaten olması gereken bir Fenerbahçe şu anda hala aynı şekilde devam ediyor. Ben Mourinho'nun keşke biraz daha saha içerisine odaklansa, keşke biraz daha insanların aklında saha içiyle ilgili olarak bir şeyler bırakabilseydi kıymetli olurdu diye düşünüyorum. Bunu da söylemeden edemedim.
Fenerbahçe UEFA'dan elendi. Süper Lig'de de şampiyonluk yarışını bir hayli zora soktu. 3'te 0 kupa çekerse Mourinho ile devam edilmeli mi?
Mourinho bırakmadığı sürece ben Ali Koç yönetiminin Mourinho'yu bırakacağını zannetmiyorum. Ali Koç'un da bir seçim kararı alacağını zannetmiyorum. Daha önceki programlarımızda, yayınlarımızda da ifade etmiştim ben, televizyondaki yayınlarımızda da. Bence Fenerbahçe Ali Koç'la da, yönetimiyle de ve aynı zamanda teknik direktör Jose Mourinho ile de devam etmeli. Yeni bir macera aramaya gerek yok. Yani Mourinho gelecek sezon bu takıma yapılacak olan takviyelerle birlikte ligi de daha iyi anlayan, daha iyi analiz edebilecek bir teknik adam olarak Fenerbahçe'de başlayabilir ve yoluna devam edebilir. Ki bence öyle olması lazım. Ama şu da bir gerçek ki Fenerbahçe'nin iyi olması, Mourinho'nun iyi olması bazı şeyler için yeterli olmuyor. Galatasaray iyiyse eğer, Galatasaray zaten şampiyon oluyor. Galatasaray'ın iyi olmadığı noktada Fenerbahçe bunu yine değerlendiremedi. Yani Galatasaray'ın şampiyon olamadığı dönemlerde Başakşehir şampiyon oldu, Trabzonspor şampiyon oldu, Beşiktaş şampiyon oldu. Demek ki Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için herkesten çok çok çok daha iyi olması lazım.
O zaman diğer tarafa geçmek gerek. Galatasaray Antalyaspor karşısında 4-0'lık bir galibiyet elde etti. Maçın özeti ise Osimhen, Osimhen, Osimhen.
Sadece Osimhen'in performansıyla birlikte o kötü süreci geçiren, kazanmaya devam eden, her ne kadar arada puan kaybı olsa da yine de liderliğini devam ettiren, avantajını koruyan Galatasaray şimdi takım olarak da çok iyi oynayan ve aynı zamanda bu güzel oyuna, bu etkili oyuna daha iyi bir şekilde eşlik eden ve hat-trick yapan bir Osimhen var. Sadece Osimhen belki attığı gollerle ve aynı zamanda penaltıyı Morata'ya bırakmasıyla ön plana çıktı ama Barış Alper, Yunus Akgün, Torreira, Davinson Sanchez, yani sadece Osimhen'i değil yanına başka oyuncuları da koyabiliyoruz Galatasaray'ın Antalyaspor galibiyetinde. Fakat bir şey unutmamak lazım. Antalyaspor Rams Park'ta zaten sıkıntı yaratabilecek, Galatasaray'a direnç koyabilecek bir takım değildi. Yani bu oyun tabii ki Galatasaray taraftarını mutlu etti. Bu oyun tabii ki geleceğe daha umutla bakmasını sağladı. Bu oyun özellikle derbi öncesinde Galatasaraylı taraftarların yeniden iştahını kabarttı. Ama Antalyaspor maçı bir referans olarak kabul edilmemeli bence. Fakat neyi iyi yapabildiğini bir kez daha Galatasaray'ın gösterebildiği bir maç oldu. Yani fabrika ayarlarına bir nevi geri döndü. Çünkü son iki sezon içerisindeki en düşük istikrarsız oyununu bu sezon gördük biz Galatasaray'da. İki sezonluk şampiyonluğun içerisinde zaman zaman kötü performanslar vardı. Kötü oyununa rağmen kazanan Galatasaray vardı. Ama bu kadar uzun süreli çok istediği gibi oynayamayan ya da oyun gücünün azaldığı ama buna rağmen maç kazandığı dönemi bu kadar uzun süreli yaşamamıştı Galatasaray. Şimdi tekrar eskiye bir geri dönüş sinyali verdi. Bunu daha net bir vaziyette biz aslında derbiyle birlikte, Beşiktaş derbisiyle birlikte daha iyi analiz edebiliriz. Ya şöyle söyleyeceğiz. Evet, Galatasaray yeniden ritmini bulmuş, o gümbür gümbür oyununu bundan sonra da devam ettirecek. Ya öyle diyeceğiz ya da diyeceğiz ki Beşiktaş çok iyi oynadı, Galatasaray yine eskisi gibi durumu idare etti. Antalyaspor aslında gerçekten Galatasaray'ın oyununu çok başka gösterdi. Belki de böyle bir değerlendirme yapacağız. O yüzden ben bu maçı tabii ki Galatasaray açısından çok kıymetli görüyorum. Hem duygu açısından, moral açısından, skor açısından, sadece Osimhen değil başka oyuncuların da devreye girmesi açısından. Fakat bir referans maçı mıdır? Bana göre bir referans maçı değildir. Bunu daha iyi analiz edebilmek için derbiyi beklemek lazım.
Böyle bir yıldızınız varken, hele de iyi oynuyorken, tabii ki bunun bir dezavantajı da büyük takımların izlemesi ve Osimhen'i transfer etmek istemesi. Daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Galatasaray'a olan aidiyet duygusu çok yüksek. Morata'ya penaltı vermesi, taraftara Barış Alper'i göstermesi. Bu aidiyet duygusuyla birlikte maddi kısım çözülürse Osimhen Galatasaray'da kalır mı?
Şimdi Galatasaray yönetimi aslında daha Ocak ayında, yani bu işi bir şekilde halledebilir miyiz ki eğer erken almaya çalışırsak belki de 75 rakamını 50-55'lere indirebilir miyiz planını yapıyordu. Fakat daha sonra o iş askıya alındı. Çünkü kolay değil tabii ki mevcut ekonomide bir anda 50 milyon, 55 milyon nakit parayı bulabilmek ve Osimhen'in bonservisini alabilmek. Ki Osimhen yani Napoli'de ne yaptıysa benzer bir performansı belki fazlasını şu anda Galatasaray'da gösteriyor. Ve bununla beraber zaten Osimhen dünya devlerinin takibinde olan bir oyuncuydu. Bu performansla beraber onların iştahı daha fazla arttı. Belki 2, belki 3 iken sezonun sonunda belki 4-5 tane kulüp Napoli'nin kapısını çalacak. Bunlardan birisi Galatasaray'da olabilir. Bu ekonomi imkansız bir ekonomi değil. Yani geleceğe yatırım 3 senelik, 5 senelik bir proje içerisinde Galatasaray bu ekonomiyi bulabilir. Ama diğer devlerle yarışırken bu ekonomiyi bulsa dahi Osimhen'i elinde tutabilir mi? İşte aslında işin en zor tarafı o. Çünkü Osimhen gibi bir oyuncu doğrusu kendisini Premier Lig'de, Serie A'da, La Liga'da büyük takımlarda göstermek ister. Sadece Osimhen değil kim olursa olsun. Bu yadırganacak bir durum da değil. Ama yarın öbür gün gittiğinde eğer giderse zaten sezon sonunda mecburen gidecek kiralık çünkü. Galatasaray'a geldiğinden bu yana bir futbolcunun yapabileceği her şeyi yaparak ve aynı zamanda Galatasaray tarihinde önemli bir yer edinerek gidecek Osimhen. Eğer Galatasaray şampiyon olursa bir numarada tartışmasız Osimhen olacak. Eğer Galatasaray şampiyon olursa Osimhen sayesinde olacak. Ve öyle bir oyuncu ki Osimhen sadece attığı gollerle değil saha içerisindeki tüm davranışlarında, gol sevinçlerinde arkadaşlarıyla olan paylaşımında, gol kaçtığında kendini aynı zamanda adeta dövercesine isyan etmesinde. Sen biraz önce söyledin, Barış Alper'i çağırdı, tribünlere gösterdi, maç sonunda çağırdı, üçlü çektirdi. Yunus Akgün'ü yaptığı asisten dolayı tebrik etti. Yunus ayağını dizine koydu, onu tebrik etti. Çocuğun birisi oyundan çıkarken sahaya girdi, çıkardı formasını verdi. Röportaj verirken bir başka çocuk Osimhen'e sarılmak istedi, üzerindekini almak istedi. Anında çıkardı, onu verdi. Bakıyorsun röportajlarda hemen her yere konuşuyor. Cep telefonuyla birisi çekiyor, bir şey soruyor, ona cevap veriyor. Yolda, sokakta, orada, burada ne olursa olsun hiç kimseyi geri çevirmiyor. Şimdi sadece iyi bir oyuncu olmak değil, aynı zamanda karakterli bir oyuncu olmak nasıl? Bunun en güzel örneğini Osimhen gösteriyor bize. Hem takım arkadaşlarıyla, hem hocasıyla, hem taraftarla, hem medyayla olan iletişimi gerçekten muazzam. Ki bu oyuncu Napoli'yi şampiyon yapmış bir oyuncu. Yani oradaki o devlerin arasında Napoli'yi şampiyon yapmak hiç o kadar kolay bir şey değil. Bu kadar büyük bir oyuncu, bu kadar ederi 100 milyon eurolarla anılan bir futbolcu. Normalde egonun tavan yapması lazım. Ama hiç kimse Osimhen'e böyle bir yakıştırma yapmaz. O kadar mütevazi, o kadar aynı zamanda içten ve sıcak ki ve bunu yapmacık olarak göstermiyor. Gerçekten hissederek yapıyor. En önemlisi de bu. Bu duyguyu Osimhen'den almak için Galatasaraylı olmaya gerek yok. Hangi takımı tutarsa tutsun Osimhen'den o duyguyu alabiliyor. Nasıl ki iki sezondur Icardi'nin sayesinde bir jenerasyon, özellikle çocuklar, Galatasaray'a karşı daha fazla yaklaştıysa, Galatasaraylı olduysa, Galatasaray'ın sempatisi arttıysa, Osimhen gibi bir profille beraber de o sayı daha da arttı. Bu kesin. Icardi döneminden sonra Osimhen dönemi başladı Galatasaray'da. Belki bir sezon olacak, belki kısa olacak ama o kısa dönem gerçekten beklenen etkisini önümüzdeki dönemde daha fazla gösterecek. Osimhen sayesinde çok fazla Galatasaraylı olan çocuk vardır. Tıpkı Icardi'de olduğu gibi.
Maç fazlasıyla puan farkı 9'a çıkmışken Galatasaray arkasına aldı, rüzgarı devam ettirebilir mi? Galatasaray için şampi diyebilir miyiz yoksa erken mi?
Galatasaray için şampi demek bence erken olabilir. Çünkü Galatasaray'ın fikstürünü zaten daha önceden de değerlendirdiğimizde zor maçları var. O yüzden zaten Galatasaray'ın önündeki maçlara olan performansını nasıl yansıtacağını derbiyle beraber daha iyi analiz edebiliriz dedim. Çünkü Trabzon'a gidecek, Beşiktaş'la deplasmanda oynayacak, sonra akabinde bay ama hemen sonrasında Samsunspor deplasmanı. Galatasaray puanı farkı 9, sonrasındaki süreçte bu şekilde, bu motivasyonla, bu gazla, bu oyun gücüyle gider diyebilmemiz için derbiyi görmek, sonuçtan çok aslında oradaki oyunu görmek bence daha önemli. Çünkü o asıl referans o olacak. Yani Galatasaray'ın sonrasındaki süreçte oynayacağı maçların göstergesi ve referansı Beşiktaş derbisi olacak. Fenerbahçe'de bütün maçlarını kazanır diye bakıyordu taraftarlar. Yani 6 puan farktı. 8'den 6'ya inmişti. 6 puan farka rağmen Fenerbahçeli taraftarlar şampiyonluğa inanıyordu. Geliyoruz diyorlardı. Ama ne oldu? Normalde şu anda 9. Fenerbahçe bir maç eksiği var. O maç eksiğinde Fenerbahçe kazanırsa yine 6'ya düşecek puan farkı. Yani bundan 3-4 hafta önce neyse puan farkı yine aynı olacak. Ama niye o zaman daha pozitifti Fenerbahçe taraftarı? 6 puan fark yine olabilir. Şimdi niye bu kadar duygu kırıldı? Niye bu kadar geleceğe umutla bakmıyor? Çünkü Galatasaray'ın Antalyaspor maçındaki oyunu çok başka bir seviyeye çıktı bir anda. Fenerbahçeliler Galatasaray'ın oyun gücünün düşmesinden dolayı daha fazla geleceğe umutla bakıyorlardı. Ya bu oyunla kazanır ama oraya gider puan kaybeder. Ya şimdi kazanıyor zar zor ama Trabzon'a gittiğinde kaybeder. Şimdi son anlarda golü attı ama bir futbolcunun performansına bakıyor. Samsun'da, Beşiktaş deplasmanında puan kaybeder diye bakıyordu Galatasaray için Fenerbahçe taraftarları. Kendisine nasıl bakıyordu? Ya bizim takım yükseldi. Evet, acayip bir oyun ortaya koymuyoruz ama Galatasaray'dan daha iyiyiz. Daha güvenliyiz. Yani Fenerbahçe şöyle, yani bir Michelin yıldızlı restorandaki bir yemek tadı vermiyordu Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe ortaya koyduğunda kaliteli bir restorana gitmişsin. Tadı, tuzu, malzemesi yerinde bir yemek sunuyordu sana. Ve Fenerbahçe'yi izlediğinde hem karnını doyuruyordun hem de o yediğin yemekten lezzet alıyordun. Ortaya kaliteli bir şeyler sunuyordu. Evet, acayip bir tatlı yoktu belki. O tatlıyı ama Rangers maçının ikinci yarısında gösterdi. Güzel bir yemeğin ardından bir de tatlı verdi. O performansı başka bir seviyeye çıkardı çünkü. Her ne kadar penaltılarla elenmiş olsa dahi benim için ortaya koyduğu o bölüm çok kıymetli. Oralara çıkabileceğini gösterdi. Zaten Fenerbahçe eğer Rangers maçının ikinci yarısında ortaya koyduğu futbolu lige yansıtabilse ligde hiçbir takım karşısında duramaz. Ama onu gösterebiliyor mu? İşte Samsunspor maçı 73 dakika boyunca hiçbir şey gösteremedi. Bu yüzden bu puan farkının ne kadar devam edeceği, nereye kadar inebileceği, sonrasında ne kadar açılabileceğini bence biraz daha beklememiz gerekiyor. Geçen hafta Fenerbahçeliler çok mutluydu. Galatasaraylılar eyvah diyorlardı neredeyse. Şimdiki tabloya baktığımızda bir hafta içerisinde iki tarafta çok başka duygular yaşıyor. Ama başta da söylediğim gibi Galatasaray'ın yani önde olup da şampiyonluğa rakibine kaptırdığı bir sezon hatırlamıyorum. Yani çok eskiden belki vardır ama en azından bu işi yaptığım süreç içerisinde Galatasaray'ın geride olup öne geçip şampiyon olduğu birçok örnek var. Ama önde olup da şampiyonluğu kaptırdığı bir sezonu çok hatırlamıyorum ben.
Peki derbi demişken o zaman bir de siyah beyazlı ekibe bakmamız gerekiyor. Son 2 maçtır 11 kişi kalamayan rakiplerine puan kaybı devam ediyor.
Valla bunun bir örneğini daha önceden yaşadı mı Beşiktaşlılar? Pek zannetmiyorum. Gaziantep Futbol Kulübü gitti. Dolmabahçe'de 10 kişi yendi. Konya maçı, o maç çok daha başka. 48 tane orta ve sürekli Masuaku'ya verilen ve devamında da ceza alanına gönderilen, sonrasında karşılanan bir oyun. Yani hani bir de şunu deneyelim, bir de bunu yapalım, bir de şöyle edelim. Görmedik Beşiktaş'tan. Benim burada eleştirim tabii ki Solskjær. Yani futbolcu performanslarını başka bir noktaya ulaşamamasında Solskjær'in de katkısı olduğunu düşünüyorum. Neden? Ya eğer siz bir hafta önce bir maçta rakibiniz 10 kişi kalmışken oyunu çözemiyorsanız, rakibinize mağlup oluyorsanız, orada uyguladığınız bir takım şeyleri doğal olarak benzer bir senaryoda uygulamazsınız. Orada uygulayamadıklarınızı ya da eksik kaldıklarınızı benzer bir senaryoda başka bir şekilde uygularsınız. Çünkü önünüzde bir hafta öncesinde bir referans var. 10 kişi kalmış rakip, açamamışsın ve mağlup olmuşsun. Burada 10 kişi kalmış, sonra 9 kişi kalmış ve yine aynı şekilde benzer bir tabloyu sahaya yansıtıyorsun ve sonuç alamıyorsun. Demek ki dersine iyi çalışılmamış. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli bakın. Fenerbahçe'de 10 kişiye karşı yüklendi. Al Beşiktaş maçını, koy Fenerbahçe maçına. Birbirlerine o kadar çok benziyorlar ki. Ve bir gün önce oynandı. Ya arkadaş, yani enteresan mesela Beşiktaşlara soruyorum. Bir hafta önceki maçın analizini en azından şunu daha iyi yapabiliriz. Böyle bir şey yaşarsak şu yollara başvurmamız lazım. Oyunu şu şekilde oynamamız lazım demediler mi? O maçın 10 kişilik kalan bölümü ekstradan ayrı bir şekilde analiz edilmedi mi? Mesela Mourinho ve futbolculara soruyorum. Bir gün önce Beşiktaş maçı böyle bir hikaye ortaya çıkarmışken benzer bir şey yaşanabileceği düşüncesiyle başka bir plan, başka bir strateji hiç düşünülmedi mi? Hiç hesaba katılmadı mı? Hiç akla gelmedi mi? Bunları mesela ben çok yadırgıyorum yani. Bir hafta içerisinde 3 tane birbirine benzer örnek yaşanıyor. İkisi Beşiktaş'ta, biri Fenerbahçe'de ve manzaraya bakıyorsun hemen hemen aynı. Yani içeriye orta, içeriye orta, içeriye orta, içeriye orta. Beşiktaş'ın Konya deplasmanındaki durumunu bu anlamda eleştiriyorum. Birinci sırada faturayı da Solskjær'e çıkartıyorum. Onun dışında Beşiktaş'ın gelecek sezon ve sonrasında da benzer durumları yaşamaması için çok ciddi bir temizlik, temizliğin dışında aynı zamanda çok ciddi bir ekonomi ayırarak en azından 6-7 tane gerçekten çok iyi ve bu takımda 11 oynayabilecek futbolcu transfer etmesi lazım. Yoksa gelecek sezonda, sonrasında da biz aynı şeyleri konuşuruz. Fenerbahçe ve Galatasaray aldı başını gidiyor. Çok böyle acayip hatalar yapmadıkları takdirde aynı yönetim anlayışlarıyla birlikte biraz daha arayı açabilirler. Diğer takımların onları yakalayabilmesi için çok daha fazla ekonomi, çok daha isabetli transferler, çok daha iyi teknik direktörlere sahip olması gerekiyor. Ama mevcut durumda o da birazcık zor gibi.
O zaman şimdi ise izleyici sorularımıza geçelim. İlk sorumuz ise Acun Ilıcan'ın algı yaptığını düşünüyor musunuz? Bazı söylemleri kendi içerisinde çelişiyor. Siz daha objektif bir gözle bakıyorsunuz. Bu durumu yorumlar mısınız? Olası bir Fenerbahçe'nin şampiyon olamama durumunda Acun Ilıcalı istifa eder mi? Sonuç olarak çok yıpranmış olacak. Bir de kendinin mevcut bir davası olacak. Bu durum hakkında düşünceniz nedir?
Ya istifa eder mi? Bilmiyorum tabii ki. Yani şu anda başkası yerine konuşamam. Yıprandığı doğru. Ama tüm bunları kabul ederek zaten Ali Koç'un görevini de aynı zamanda kabul etti. Hepsinin farkındaydı. Nelerle karşılaşabileceği, ne zorlukları yaşayabileceğini zaten biliyordu. Çünkü sezon başında daha o zaman seçim olmadan önce kendisiyle yine birebir yayın yaptığımda bu tabloyu tarif etmiş, bunları yaşayabileceğini söylemiş ve fazlasıyla da yaşadı. Ama bunları Fenerbahçe için yaşıyor. Bunlara Fenerbahçe için katlanıyor. Çünkü iyi bir Fenerbahçeli. Algı konusuna gelirsek eğer, ya şimdi hemen her yönetici kendi camiasına bazı mesajlar vererek, rakip camialara aynı zamanda bazı mesajlar vererek bir takım stratejiler ortaya koyabilirler. Bu inandırıcıdır, değildir, sana göre bana göredir. Acun Ilıcalı özellikle bu sezon Fenerbahçe'nin nezdinde şunu çok iyi başardı. Birincisi Ali Koç'un yıpranmasının önüne geçti. Kendisini kalkan yaptı. Yani Fenerbahçe'de medyanın önünde camiasını bir bütün halinde toplayabilecek, güçlü mesajlar verebilecek bir karaktere, bir figüre ihtiyacı vardı. Ya bu sürekli olarak hep dillendirilen, sürekli olarak da özellikle Fenerbahçeliler nezdinde de eleştirilerden birisiydi. Acun Ilıcalı bunu yaptı. Ali Koç bu sezon, bak en son ne zaman, nerede konuştuğunu dahi hatırlamıyoruz. Önceki sezonlara baktığımızda Ali Koç neredeyse 1,5-2 ayda bir sürekli ekrandaydı. Ya basın toplantısı düzenliyordu, ya bir televizyon programına katılıyordu, ya orada konuşuyordu, ya burada konuşuyordu. Şimdi mesela bu sezon en az konuştuğu, en az göründüğü sezon. Kimin sayesinde? Acun Ilıcalı'nın sayesinde. Acun Ilıcalı'nın buna ihtiyacı var mıydı? Yani bazı profiller vardır mesela. Toplum tarafından bilinmez, tanınmaz. Ne iş yaptığını bilemezsin. Ne amaçla yönetici olduğunu bilemezsin. Ve yönetici olduktan sonra bir anda isim yapar. Popüler bir isim haline dönüşür. Hatta bu kulüpteki yöneticiliğini kendi iş dünyasına yansıtarak bir nevi aslında bir menfaat elde eder. Kendi işlerini düzene koyar. Bir nüfusu olur. Daha önceden hiç kimseyle görüşemezken, bir randevu alamazken randevu almaya başlar. Acun Ilıcalı'nın böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Herkesin tanıdığı bir isim. Ha, o zaman eskiden Acun abiydi. Toplumun Acun abisiydi. Fenerbahçeli Acun'du. Herkesin Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, takımı ne olursa olsun benimsediği, televizyonda izlediği, yarışmalarını, programlarını takip ettiği bir profildi. Şimdi onların artık o söylemleriyle beraber tepki gösterdiği, belki de artık sevmediği, hatta nefret duygusuna kadar ulaşabileceği bir isim oldu Acun Ilıcalı. Buna ihtiyacı var mıydı? Hiçbir şekilde ihtiyacı yoktu. Yani Fenerbahçe'yi gerçekten bir kariyer ancak bu şekilde feda edilebilir. Fenerbahçe için, yani tuttuğu takım için, sevdiği takım için yönetici olduktan sonra bir yönetici ancak kendine bu kadar öne atabilir ve bu kadar başkanına ve diğer yöneticilere ve takıma ve Mourinho'ya kalkan olabilir. Bu anlamda insanlar eleştirebilirler ki benim de eleştirdiğim zamanlarda oldu. Ama hakkını da vermek lazım ki işin biraz önce vurguladığım noktalarını son derece iyi bir şekilde yaptı. Yani transferler konusunda çabası, Mourinho'yu koruması konusunda çabası, Ali Koç'un aynı zamanda çok fazla ön plana çıkmaması için gösterdiği çaba, taraftarların tam düşecek denilen noktasında yeniden motive olmasını sağlaması. Ya birçok artı yazabiliriz. Algı da bu işin bir parçası. Algı yapmadı demem. Birçok konuşmasına katılmadığım noktalarda da eleştirimi de ortaya koymuşumdur. Fakat yöneticilik performansı açısından baktığımızda ben Acun Ilıcalı'yı başarısız olarak değerlendiremem.
Basın toplantısında Mourinho şampiyon olacak mısınız diye soruldu. Evet dedi. Biz anlamadık nasıl şampiyon yapacak bu takımı. Sen anlatır mısın abi?
Şampiyon olması için sadece Fenerbahçe'nin bir şeyleri iyi hale dönüştürmesi yeterli değil şu noktadan sonra. Yani bu artık Galatasaray'a bağlı bir durum. Az önce matematiği de ortaya koydum. Yani Fenerbahçe bütün maçlarını kazansa 92 puan yapıyor. Galatasaray önünde 9 maç var, 27 puan. Bunun 21'ini alsa şampiyon oluyor. Yani bu bitime bu kadar kısa bir süre kala çok acayip bir avantaj. Önemli bir avantaj. Yani bakıyorsun tabii ki fikstüre yeniden Fenerbahçe taraftarını umutlandırabilecek bir fikstür görebilir kendi rakipleri açısından, Galatasaray açısından. Ya oraya gidiyor Beşiktaş derbisi, sonra Samsun deplasmanı, sonra akabinde işte Trabzon deplasmanı da var, şu da var, bu da var diye düşünerek yeniden umutlanabilir. Ama kendi fikstürüne baktığında da yani öyle o kadar kolay bir fikstür de yok Fenerbahçe'nin. Ve aynı zamanda Fenerbahçe şimdi bir sonraki maça, yani Bodrum maçına nasıl bir reaksiyon gösterecek, o da merakla bekleniyor. Hemen sonrasında bir kupa maçı var. Derbi mücadelesi. Orada ne olacak mesela? O da belirleyici noktalardan bir tanesi. Ben biraz önce Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinden bahsederken Bodrum deplasmanı ve Fenerbahçe'nin kupada çeyrek finalde Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray derbisi de sonraki süreci belirleyecek olan unsurlar. Bodrum 6 maçta 4 galibiyet aldı. Gol yemiyor. Bir anda kolay gibi görünen deplasman daha zor bir deplasman haline dönüşüyor. Orada Fenerbahçe'yi kolay bir maç beklemiyor. Aynı zamanda sonrasında oynayacağı Kadıköy'deki kupa maçı. Şimdi sen Galatasaray'a elenirsen başka bir şey ama yoluna devam edersen başka bir şey. Ha, avantajını bu kadar iyi koruyan bir Galatasaray olursa Kadıköy'de gidip elenmesi çok da umurunda olmaz Galatasaray taraftarının. Bu bir gerçek. Yani Galatasaray'a gitti, 29 Mart'ta Beşiktaş'ı deplasmanda yendi. Fenerbahçe'de Bodrum'u bir gün önce gitti yendi. Puan farkı hala 9. Sonra ne oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanacak kupada. Fenerbahçe gitti Galatasaray'ı eledi. Fenerbahçe için kupa yolu devam ediyor. Galatasaray ahlar vahlar, kıyametler kopacak bir duruma dönüşmez. Çünkü niye? Derbiyi kazanmış ama ligde büyük avantajı elde ederken kupadan elenmiş bir Galatasaray olur. Beşiktaş derbisini kaybedersin, gidersin sonra Kadıköy'de bir de bunun üzerine Fenerbahçe'yi kaybedip kupadan elenirsen Galatasaray için işte o yüzden başka bir şeyi okuyabilmemiz açısından, ne olacağını öngörmemiz açısından arka arkaya oynanacak olan derbileri beklemek lazım.
Fenerbahçe Galatasaray maçına yabancı hakem verilmişken Beşiktaş'a verilmezse büyük haksızlık, büyük ayıp olur. Son durum nedir abi? Hacı Osmanoğlu yabancı hakem getirecek mi?
Şimdi geçen iftar yemeğinde İbrahim Hacı Osmanoğlu ve aynı zamanda yöneticiler bir arada tabii ki yabancı hakem mevzusunu konuştular. İbrahim Hacı Osmanoğlu ligin kalan bölümünde yerli hakemlerle devam etmek istiyor. Yabancı hakem mevzusuna bir daha girmek istemiyor. Fakat yöneticiler de kendi fikirlerini söylerken biz bir kere getirdik oldu bitti dersek eğer bu kez Beşiktaş, Trabzonspor yani bu takımların hem taraftar hem de yönetim nezdinde çok büyük tepkisini alırız. Bu tepki neye yol açar? Bu tepki sezon sonunda mali genel kurulun seçimli genel kurula dönmesine neden olabilir. Yani eğer Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve diğer kulüpler federasyonu istemiyoruz derlerse lig bittikten sonraki süreçte önümüzde bir federasyon seçimi olur. Bunun işaret fişeği daha önceden yakıldı zaten. Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor, Konyaspor bazı kulüpler. Buna Beşiktaş da dahil olursa, buna Galatasaray da zaten dahil. Yani bu çığ gibi büyürse eğer sonrasında ne olur? Federasyon gider. İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemi biter. Zaten bana göre uzun ömürlü değil de en azından buraları da idare edelim diye düşünüyorlar şu anda. Yönetimin bu teklifi karşısında, bu görüşü karşısında da İbrahim Hacı Osmanoğlu katı değil. Asla olmaz demiyor. Hatta ve hatta işin içerisine belki düşme maçları dahi girebilir. Yani çünkü önümüzde kritik maçlar var. Düşme hattındaki maçları da göz önüne alarak en azından bu süreçte belki 9-10 tane maçta derbiler ve düşme hattındaki bazı kritik maçlar da göz önüne alındığında 9-10 tane maçta yabancı hakem görebiliriz. Şu anda federasyonun genel görüşü üzerinde durduğu bu. Ama tabii ki bunun netleşmesi için yani bir resmi açıklama yapılması lazım. Önümüzde bir milli hafta süreci var. Ben federasyondan bir an önce bu konuyla ilgili açıklamalarını yapmalarını bekliyorum. Çünkü geçen derbiye sürekli olarak hep bu yabancı hakem tartışmalarıyla birlikte gölge düşürdüler. Bari hiç olmazsa önümüzdeki derbiye ve milli maçlara bunu çağıralım mı, yapalım mı, yabancı mı olsun, Türk mü olsun, öyle mi yapalım, böyle mi yapalım mı değil. Ne yapacaksınız yapın arkadaş. Ya kararınızı alın, yabancı hakem getiriyoruz deyin ya da getirmiyoruz deyin. Hiç olmazsa bu tantanayı kapatın. Sürekli olarak hep insanlar bunu tartışmasın artık. Bir karar alın, onun yorumunu yapsın insanlar. Onu alacak, bunu yapacak, şöyle olacak, böyle olacak diye gördük işte Rams Park'ta maç bitiyor. Sahanın ortasında yüzlerce polis. Kadıköy'de Samsun Spor maçı bitiyor. Yüzlerce polis sahanın içerisinde. Güvenlik önlemi alıyor. Futbolu bu hale getiriyorlar. İnsanlar futbolu konuşmaktan kaçınıyor. Saha dışını daha fazla konuşuyor. Buna da en fazla çanak tutan, en fazla bunun konuşulmasını sağlayan da Türkiye Futbol Federasyonu.
İzleyici sorularımız da bu kadardı. Haftaya derbi önü, sonrasında derbi yayınlarıyla bir arada olacağız. Fakat 5. bölümün sonuna geldik. Kapanış için izleyiciyle sizi baş başa bırakıyorum.
Bir kez daha izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Kanalımızı takip etmelerini, yayınımızı beğenmelerini, abone olmalarını da rica ediyorum. Aynı zamanda sorularını, görüşlerini, yorumlarını bırakırlarsa bir sonraki programda da onları aynı zamanda dile getiririz ve yine yanıtlarız. İlerleyen süreçte tabii ki program sayılarımız artacak, içeriklerimiz artacak. Şu anda yeni bir kanalız. Yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz ve abonelerimizin de artmasını temenni ediyoruz tabii ki. Sana da teşekkür ediyorum Cenk. Ağzına sağlık.